Beşinci ayrım, başlık 12 Temmuz beyannamesi. Demokrat Parti'nin 1,5 yıldan beri aralıksız süren iktidar baskısına şerbetlenmiş gibi bir hali vardı. Bu güçlüğe dayanamayanlar arka kademelere çekilmişlerdi, dayananlar ön kademede kıyasıya mücadele ediyorlardı. İktidarın tırnağına düşen, şikayet etmeden başına gelene katlanıyor, sonra dönüp yeni baştan mücadeleye devam ediyordu. Bu irade gerçekten müthiş bir şeydi. Neredeyse Türk milletinin adaletsizliğe de dişlerini gıcırdata gıcırdata alıştığını gözlerimle gördüm diyebilirim. İşte iktidar muhalefet arasındaki sosyal iplerin kopacak kadar gerildiği bu günlerde İnönü'den bir davet aldım. Çankaya'da benimle görüşmek istiyordu, gittim. Her zamanki ölçülü nezaketi içerisinde beni kabul etti. Devlet reisi olarak hükümetle aramızı bulmak istediğini anlattı. Şikayetlerimizi bir kere daha kendisine tekrarladım. Eğer memlekete demokrasi kurulacak ve bu kuruluş milli huzur bozulmadan yapılacaksa Recep Peker iktidarının politikasını mutlaka değiştirmesi gerektiğini söyledim. İnönü, sizi dedi, hükümetle karşılaştıracağım. Bana söylediklerinizi ve söylemediklerinizi onların önünde tekrarlayın. Onlar da kendi görüşlerini açıklasınlar. Hakikat böylece tek taraflı anlaşılmaktan kurtulsun. Ortak noktalar meydana çıksın. Fikirleri telif etmek, uzlaştırmak ondan sonra kolaydır. Müzakereyi kendisi idare edecekti. Sonra da uzlaşan noktaları bir beyanname ile millete duyurmak suretiyle huzurun sağlanmasına yardımcı olacaktı. Kabul ettim. Böyle bir toplantıya hazır olduğumu bildirdim. Çankaya'dan ayrılır ayrılmaz Demokrat Parti merkezine gidip durumu arkadaşlara duyurdum. Görüşmeleri sürdürmeye karar verdik. Ancak daha önce de işaret ettiğim gibi genel kurulu teşkil eden bazı arkadaşlarımız İnönü'nün devlet başkanı olarak müdahalesinden ve çıkaracağı beyannameden hiçbir fayda çıkmayacağı kanaatindeydiler. Onlar için yapılacak şey dişe diş, tırnağa tırnak mücadele etmek ve bu yol Demokrat Parti'yi ihtilale götürüyorsa ihtilalin içine atmaktı. Bu aşırı fikir temsilcileriyle mutedil düşünen grup uzun uzun tartıştı. Ben kendi kanaatimi söylemedim. Arada bulunmaya ve tesir etmemeye dikkat ettim. Aşırı ucun sözcülüğünü Ahmet Oğuz yapıyor. Mutedil ucun sözcülüğünü de Adnan Menderes'le Fuat Köprülü yürütüyordu. Memleketi bir badireye sürüklemeden Demokrat Parti'nin iktidara gelmesinde Adnan Menderes'in hizmeti çok büyüktür. İlk büyük kongremizin ana davalar komisyonundan başlayarak ta devri sabık yaratmayacağız gibi insani ve medeni bir formülle iktidara gelinceye kadar Demokrat Parti her çeşit şiddetten, her çeşit sert çıkışlardan zekası ve mizacıyla meşruiyetçi bir gelenek tesis etmiştir. Bu hayırlı gayretlerini her vesileyle teyit etmek isterim. Devlet Reisi İnönü tarafından tekrar Çankaya'ya davet edildim. Bu toplantı Çankaya'da kütüphane salonunda yapıldı. Recep Peker ve bütün kabinesi hazırdı. İnönü görüşmelere başkanlık ediyordu. Ben yalnızdım. İnönü'nün soluna oturdum. Devlet Başkanı yapılacak konuşmaların gerekçesini anlattı. Her iki tarafı uyuşturmak istediğini, yüreklerde gölge kalmaması için herkesin düşünce ve kanaatini açıkça ortaya koymasını söyledi. İlk sözü ben aldım. Olayları milletvekili seçimlerinden önce ve milletvekili seçimlerinden sonra olmak üzere ikiye ayırdım. Bu tasniften sonra fikirlerimi ve müşahedelerimi anlatmaya başladım. İktidar, muhalefet hesaplaşıyor. Hatırlanacağı gibi milletvekilleri seçimleri Şükrü Saraçoğlu'nun başbakanlığındaki hükümet tarafından yürütülmüştü. Politikası da kendilerine aitti. 1946 seçimlerinden sonra Recep Peker kabinesi iş başına geldiğine göre bundan sonra yürütülen politikadan şeklen karşımdaki insanların sorumlu olması gerekirdi. Önce kendilerine Demokrat Parti'ye karşı haksız, kanunsuz bir politika yürüttüklerini kabul ettirmek istiyordum. Şurada yeri gelmişken belirteyim ki bu toplantıdan daha önce ve mecliste patlayan psikopat olayından sonra Recep Peker'le bir iki kere görüşmüştüm. O zaman da bu toplantıda daha geniş olarak söylediklerimi kendisine anlatmış, bu kanunsuzluklara son verilmesini istemiştim. Peker bana asıl güçlüklerin bizden geldiğini, bizim memleketi ihtilale sürüklemek istediğimizi, kendisi hükümet olarak da tedbir almaktan gayri bir şey yapmadığını iddia etmiş ve en sonra siz bu mevzuda idefix olmuştunuz deyip işin içinden çıkmıştı. İnönü'nün karşısında da aynı açıklamalarla söze girişti. Hükümetin memleketi ihtilalden korumak için tedbir aldığını, muhalefetin sınırsız hürriyet içinde olduğunu, baskı iddialarının bir fikri sabit olmaktan ileri geçmeyeceğini sayıp döktü ve kendi politikasının değişmesi için ilkin bizim muhalefet politikamızı politikamızın değişmesi gerektiğini ileri sürdü. Görülüyor ki konuşmaların başında hedefte bir değişiklik yoktu. Demokrat Parti, gölge muhalefet, iktidar uydusu yapmak istiyorlardı. Biz iktidara taviz vereceğiz, iktidar da buna karşılık bize güler yüz gösterecekti. Hemen ve ehemmiyetle bu noktayı işaret ettim. Bizim tanzim edeceğimiz yeni bir politika olmadığını, ancak meclisten çekilmek suretiyle büyük kongrenin karar ve emirlerine uyabileceğimizi, bizi buna itmenin de vebali büyük olacağını belirttim ve dedim ki, bütün memleketin ve dünyanın gözü önünde cereyan eden kanunsuzlukların savunulmasından vazgeçilmedikçe belli bir noktada anlaşmamıza imkan görmüyorum. Bu müzakere aralıksız 2,5 saat sürdü. Sonunda istediğimi ele geçireceğimden şüphe etmiyordum. Çünkü bu toplantıya gelmeden önce geçirdiğimiz politik safhalar bana bunu açıkça gösteriyordu. Sonuna kadar fikirlerimde ısrar ettim. Ben 2,5 saat sonra İnönü'den izin istedim. İnönü ayağa kalktı, elini sıktım ve Allah'a ısmarladık dedim. Diğerleri yarı kalkar gibi yaptılar. Hükümet konuşmalardan memnun görünmüyordu. Kapıyı kapatırken gözüm ilişti. İnönü Bakanlar Kurulu'nda bazı kimseleri beni uğurlamaya memur ediyordu. Neticeyi aldığımı anladım. Birkaç gün sonra tekrar Çankaya'ya çağrıldım. Bu sefer İnönü ile ikimizdik. Başka kimse yoktu. Kabine ile yapılan toplantının kendi üzerinde bıraktığı intibaları anlattı. Memlekette demokrasinin yerleşmesindeki zaruretlere dokundu. Kabahati aramakla fayda olmadığını, her iki tarafın benimseyeceği ana şartlar üzerinde birleşilmek gerektiğini, faydanın burada olduğunu söyledi. Ben Demokrat Parti olarak fikirlerimizi muhafaza ettiğimizi, ancak hükümet olarak Demokrat Parti'ye karşı yürütülen kanunsuz baskı ve sindirme politikası gibi terk edildiği takdirde bu düşüncelerimizi unutmaya hazır olduğumuzu söyledim. İnönü konuşmalarımı dikkatle dinliyor. Bana ve Demokrat Parti'ye karşı sevimli ve sıcak davranmaya dikkat ediyordu. Sonunda bizim de tasvip etmemiz halinde millete yayınlamak istediği beyannameyi bana uzattı. Okudum. Bazı noktalarda mutabık değildim. Bazı ibarelerin yazılış şekli bize göre yanlış anlamalara yol açabilirdi. Bunlara işaret ettim ve bunların düzeltilmesi kendilerinden rica ettim. Bunlar üzerinde gerekli redaksiyonu yapacak ve beni tekrar çağıracaktı. Veda edip ayrıldım. Başlık 12 Temmuz beyannamesinin tam metni. Muhalefet lideriyle son günlerde memleketin iş durumu üzerindeki konuşmalarımı ve bu husustaki kanaatlerimi, fikirlerimi söylemek zamanı gelmiştir. 7 Haziran tarihinde görüşmek üzere çağırdığım Bay Celal Bayar buna Devlet Demokrat Parti'nin idare mekanizmasının baskısı altında bulunduğunu beyan ve şikayet etti. 14 Haziran'da Başbakan'ın da bulunduğu toplantıda tartışma 2,5 saat devam etti ve başladığı noktada bitti. Demokrat Parti Başkanı partisinin baskı altında bulunduğu noktasında ısrar ve partisinin ihtilal usulleri takip ettiğine dair ihtimalleri reddetti. Vaziyet hülasa olursa iki taraf şikayetlerinde ve savunmasında ısrar etmiş ve şiddetli tartışmalar esnasında karşılıklı İyi niyetlerin ifadesi olan bazı tatmin edici parçalar akılda kalmıştır. Şimdi ben bu düğümü çözmeye çalışacağım. Ben idare mekanizmasının baskı yaptığını, hükümet reisinin kabul etmemesini bir teminat ifadesi olarak aldım ve bunu Bayar'a söyledim. Her iki tarafında uzun konuşmalardan çıkardığı bu neticelere inanmak istiyorum ve inanıyorum. Bizi bu inanışa getiren bugünkü durumu memlekette siyasi partilerin çalışıp geliştirebileceğini kat'i ümit veren bir mühim merhale sayıyorum. İhtiracı bir teşekkül değil, bir kanuni siyasi partinin iktidar partisinin şartları içinde çalışmasını temin etmek lazımdır. Bu zeminde ben devlet reisi olarak kendimi her iki partiye karşı müsavi derecede vazifeli görüyorum. İdari mekanizması yani valilerimiz ve maiyetleri bir seneden beri ağır bir tecrübeyle geçirmişlerdir. Öyle zamanlar oldu ki memlekette hükümetin olup olmadığı bile şüphe götürür idi. Sorumlu hükümetin huzur ve asayiş vazifesi münakaşa götürmez. Fakat meşru ve kanuni siyasi partilere karşı tarafsız, eşit muamele mecburiyeti siyasi hayat emniyetinin temel şartıdır. Bu arada siyasi partilere mensup olan veya görülen hususi maksat sahiplerinin şirretliklerini pervasız olarak tesirsiz bırakmak hususunda partilerin dikkat göstermeleri icap eder. Siyasi partilerden hangisi iş başına gelirse gelsin onlar idare mekanizmasında çalışanların haklarına ve itibarlarına karşı adaletli bir zihniyette olacaklarına inandıracaklardır. Zannediyorum ki sözlerimle hükümet reisi ve muhalefet lideri arasındaki son tartışmada iki tarafı sebat ettikleri noktadan ayırmak gayretine düşmeksizin her iki tarafın bekledikleri şeyleri söylemiş ve temin etmiş oluyorum. Varmak istediğim netice başlıca iki parti arasında temel şartın yani emniyetin yerleşmesidir. Bu emniyet bir bakımdan memleketin emniyeti manasını taşıdığı için gözümde çok ehemmiyetlidir. Muhalefet teminat içinde yaşayacak ve iktidar muhalefetin kanun haklarından başka bir şey düşünmediğinden müsterih bulunacaktır. Büyük vatandaş kitleleri ise iktidar şu partinin veya öteki partinin elinde bulunması ihtimalini vicdan rahatlığıyla düşünebilecektir. Bu neticeye varmak için karşılaştığım güçlükler çok zaman ruhi mahiyette olan amillerdir. Bu güçlükleri yenmek için siyasi hayatımızı idare eden iktidarda ve muhalefetteki liderlerin samimi yardımlarını isterim. Bu beyanatımın neşrinden önce başbakanla muhalefet lideri görüşmüşlerdir. Reisi Cumhur İsmet İnönü. Başlık 12 Temmuz beyannamesinin Demokrat Parti'de kopardığı fırtına. Ben Çankaya görüşmelerine devam ederken partinin bu konuda ikiye bölünmüş genel kurul tartışmalarını sürdürüyordu. Her iki tarafın da haklı oldukları noktalar vardı fakat bu noktaları uzlaştırmakta güçlük çekiyordum. Çıkacak beyannameden yana olanların fikirlerini şöyle toparlayabilirim. Bu arkadaşlarımız diyorlardı ki iktidar 1,5 yıldan beri partimize göz açtırmıyor. Dövüldük, hakarete uğradık, her türlü kanunsuzluğun karşısına kaldık. Teşkilat iyice güçsüz düşmüştür, bunu sürdürmek demek teşkilat arkadaşlarımızı baskı ve tehlike içinde yaşatmak demektir ki biz buna razı değiliz. Baskı biraz hafiflese arkadaşlarımız rahat bir nefes almış olurlar. Bu rahatlama partiye yeni kuvvetler ve kıymetler girmesine yol açar. Bugünkü şartlar içinde herkes Demokrat Parti'ye girmeye pek cesaret edemiyor. Kimseden kahraman olmasını isteyemeyiz. Bugün partimize bilhassa fikirlerinden yararlanacağımız insanlar uzak durmaktadır. Böyle bir beyanname bu kıymetleri kazanmamıza yardım eder. Bir an için düşünelim. Verdikleri söz tutmazlarsa ne olur? Bir kere daha milletin karşısında mahcup olmazlar mı? Buna karşılık biz ne kaybedeceğiz? Hiç. Öyleyse neden bu beyannameden yana olmayalım? Başlık aykırı fikri savunanlar. Buna aykırı fikri savunanlar şöyle diyorlardı. İsmet İnönü devlet başkanlığı ve Halk Partisi'nin değişmez genel başkanlığı yerini kaybetmeden demokrasi oynamak istiyor. Bunun için de Demokrat Parti'nin onun nüfuzu altına girmesi lazımdır. Bugüne kadar üzerimizde çeşitli baskı ve yıldırma metotlarını denedi. Muvaffak olamadı. Şimdi güler yüzle bizi nüfuzu altına almaya çalışıyor. Bir insan hem milli şef olur hem de samimi olarak demokrasiyi nasıl isteyebilir? Bu akla ve eşyanın tabiatına aykırı bir düşüncedir. Bugün genel kurulumuzda başlayan şu tartışmalar bile karşı tarafın gayesinde muvaffak olma yolunda olduğunu bize göstermiyor mu? Beyanname çıkarmak için bizim muvaffakatimizi almak ne demek? Bu zat bütün politikayı kendi elinde yürütmüyor mu? Emir verir, kanunları tekrar yürürlüğe kor olur biter. Eğer böyle yapmıyorsa bir art düşüncesi, bir hesabı var demektir. Biz onun hesabını düşüneceğimize, o bizim hesabımızı düşünsün, müzakereleri keselim, olsun bitsin. Ben hem teşkilatın bir an önce kanunsuzluklarından, baskıdan kurtulmasını istiyorum, hem de yarın bir muvazaha isnadı karşısında kalıp parti olarak parçalanmamak için beyannameye imza koymanın muhtemel zararlarını hesap ediyordum. Bu beyanname fikriyle iktidarın bizi parçalama hesabı olsa bile bugünkü fiili şartlar karşısında beyannameyi reddetmek de bizi parçalamaktan korumuyordu. Öyleyse bundan bir zararımız olacaksa bile zararın doğru yolda yürürken olmasında hikmet vardı. İktidar grubuna katılarak karşı fikirde olan arkadaşları da bu fikre yaklaştırmaya teşvik ettim. Sert muhalefet biraz yatışır gibi oldu fakat derin gücünden hiçbir şey kaybetmedi. Sadece aşırılar içinde bulunan Refik Şevket İnce, ılımlılar arasına katılarak 12 Temmuz beyannamesini daha kuvvetli bir çoğunlukla genel kurulda kabul etmiş olduk. Başlık fırtınaları aşan gemi sayfa 89. Demokrat Parti gemisini büyük fırtınalardan feragat ve fedakarlıkla çıkarmış, sütliman bir denize ulaştırmıştık ama personelin fikir çatışmasına girmesi, dikkatlerin gevşemesi yüzünden karaya oturtabilirdik. Hemen kamuoyuna bir açıklama yaptım. İnönü Demokrat Parti'ye karşı yapılan baskıların kaldırılacağını vaat etti. Bizim millet çoğunluğuna güvenerek iktidarı zorla alacağımız hakkındaki endişeler yersizdir. Suikast, hükümet darbesi gibi şeyler asla aklımızdan geçmiş şeyler değildir. Biz açık insanlarız. Bizde gizlilik yoktur. Bizim şiarımızda kötü ve gizli şey olamaz. Kuvvetimizi ancak kanundan ve halkın sevgisinden alırız. Demokrat Parti programına sadık, her şeyi açıktan, meydandan ifade eden, gizli, kapak beşi olmayan, sadece halka dayanan şerefli bir partidir. Böylece Çankaya görüşmelerinin ana temellerini, karşısında bırakıldığımız suçlamaları vatandaş kitlelerine duyuruyordum. Gerçekte bundan ibaretti. Gazeteciler benden sonra Peker'e gitmişler. O da Çankaya'daki tutumuna uygun bir demeç vermiş. Bu demeç üzerinde durmadım. Benim için önemli olan Demokrat Parti için sahte vesikalara bağlanarak hazırlanmış suçlamaların günün tek söz sahibi adamı olan İnönü tarafından çürütülmesi, Demokrat Parti'nin meşru yolda olduğunun böylece memleketi ve dünyaya karşı belgeye bağlanması idi. Başlık tehlikeli dönemeçler ve Adnan Menderes. 12 Temmuz beyannamesinden kısa bir zaman sonra Recep Peker kabinesi düştü ve yerine Hasan Saka kabinesi kuruldu. Hasan Saka kabinesinin teknik iki özelliği vardır. Biri bu kabineye İnönü'ye yakınlıkları bilinen 35'lerden bazılarının alınması. Diğeri antidemokratik kanunların kaldırılacağını, çalışılacağını hükümet programında açıklamış olması. Fakat bu iki özelliğe rağmen devlet yürütümünde hiçbir değişiklik olmuş olabilmiş değildir. Başvekili Hasan Saka birkaç ay sonra gazetecilere hükümet programında söylediklerini unutmuş görünüp antidemokratik diye bir kanun yoktur, Büyük Millet Meclisi'nden çıkan her kanun demokratiktir diye konuşmakta bir sakınca görmeyecektir. Bunun yanında 12 Temmuz beyannamesini çıkaran İnönü'ye yakınlıkları bilinen 35'lerin kabineye girmesi eskisi kadar sakat bir yeni seçim kanunun çıkmasına da engel olmayacaklar. Tersine bu kanunu sonuna kadar savunacaklardır. Başlık: Muhalefeti parçalama teşebbüsleri. Daha önce de söylediğim gibi iktidar baskı yoluyla muhalefetin gelişmesini önleyemeyince muhalefeti parçalama politikasına başvurmuştu. Ancak muhalefet parçalanırsa çoğunluk sistemi içinde yapılan bir seçimde Halk Partisi iktidarı garanti edilebilecekti. Bunun için de bizim partiden çıkardığımız Kenan Öner ve arkadaşlarının kuracakları partiyi sabırla ve ümitle beklediler. Parti kuruldu. Bu gerçekten tehlikeli bir siyasi dönemeçti. Çünkü Millet Partisi'ni kuran eski arkadaşlarımızla ihtilafımız 12 Temmuz beyannamesi üzerinde kopmuş. Onlar bu beyannameye güvenilmemesi gerektiğini savunmuşlardı. Oysa ki bu bir partinin kurulduğu günlerde hükümet antidemokratik kanunları temelden inkar ediyor, eskisinden farklı olmayan yeni bir seçim kanunu getiriyordu. Bu durum karşısında seçim kanunu üzerindeki son isteğimiz de reddedilince müzakereyi terk ettik. Bu devrede genel yönetim kurulu iki önemli ihtilaf boşluğunu anlattı. Bunlardan biri seçim kanunu, diğeri seçime girme konusu üzerinde olmuştur. Seçim kanunun umulduğundan çok daha kötü çıkması karşısında bir kısım arkadaşlarımız 12 Temmuz beyannamesine bel bağlamakla hata ettiğimizi, her çeşit yolsuzluğa elverişli bir seçim kanunun çıkmasıyla bunun ispata bağlandığını, çünkü her şeyin yukarıdan idare edilerek hazırlandığını ileri sürüyorlardı. Bundan daha kötüsü seçime girme konusu üzerinde de ayrı düşünceler vardı. Yine bir kısım arkadaşlarımız İzmir teşkilatımızın da isteğine uyarak ara seçimlere girilmesini destekliyorlar. Seçimlere girmenin partinin varlık hikmeti olduğunu ileri sürüyorlardı. Bunun karşısında olanlar ise iktidarın bu seçimlerde baskı yapmayacağını, seçimleri kazanabileceğimizi, böyle olunca da yeni bir seçim kanunu çıkarılması yolundaki çalışmaların değerini kaybedeceğini, iktidarın büyük seçimler için hazırladığı tuzağa düşeceğimizi savunuyorlardı. Başlık: İstişari Kongre toplanıyor. Ben de seçimlere girilmemesinden yanaydım. Ben ayrıca seçimlere girdiğimiz takdirde muhalefetin aşırı kanatları temsil eden Millet Partisi'nin muvazza iftiralarına istemeden bir delil kazandıracağımızı düşünüyordum. Hemen istişari kongreyi topladım. Bu kongre genel idare kuruluna büyük bir ferahlık penceresi açtı. Teşkilatın sapasağlam ayakta olduğu anlaşılmıştı. Millet Partisi'nin Demokrat Parti'ye karşı açtığı savaş ters sonuç vermiş ve teşkilatı şuurlu bir şekilde muhalefetin bölünmesine meydan vermemek konusu üzerinde birleştirmişti. Kongre oy birliğiyle ara seçimlere girmeme kararı aldı. Böylece tehlikeli dönemeç dönülmüştü. Ara seçimlerine girilmesini savunan arkadaşlarımızın art fikirleri olmadığı için tartışmayı durdurdular ve alınan kararı bütün samimiyetleriyle uyguladılar. Bu deneme genel idare kurulunun yeni bölünmelere gebe olmadığını, üyelerin birbirlerini anlayan, demokratik düşünce eğiliminde samimi arkadaşlar olduklarını ispat etti. Böylece ne tavanda ne tabanda bir ayrılığa düşmeden ikinci büyük kongremizin hazırlıklarına başladık. Adnan Menderes her zaman meşruluktan yana olmuştur. Yukarıdan beri gördük ki Adnan Menderes daima meşruluktan yanadır. Şiddetle itibar etmemek, kanun çizgisi içinde kalmak, iktidarları parlamento oyunları ve parti taktikleriyle baskı altında tutmaya taraftar olmamak, onda tam manasıyla bir siyasi karakterdir. Baskının yalnız halktan gelebileceğine ve ancak o zaman meşru olabileceğine inanırdı. Recep Peker'in psikopat hücumu karşısında meclisi kendisine yapılan hakaretten dolayı terk etmiştik. Bunu açıktan hiçbir itirazı olmamakla beraber bu tutumu gönlünce benimsediğini sanmıyorum. Onun gözünde politikacının yeri yalnız meclisti. Demokrasiye varmak için ihtilal yolunu teklif edenlerle hiçbir suretle uyuşmasına imkan olmadığından şahsen pek sevimli bulduğu Kenan Öner'in karşısına çıkmış ve bu grubun tasfiyesinde birinci derecede rol almıştır. 12 Temmuz beyannamesinin en hararetli tarafları da Adnan Menderes'tir. Onun değişmeyen siyasi kanaati şekil ve muhteva olarak daima onun içinde kalmak, fakat en çetin mücadelelere cesaretle devam etmektir. Nitekim bu siyasi mizacından dolayıdır ki Halk Partisi'nin çıkardığı kifayetsiz seçim kanunuyla ara seçimlere girmek fikrinde şampiyonluğunu yapmıştır. Zor kullanmaktan nefret eden bir insandı. Politikada sözden ve masumiyetten büyük silah olmadığına inanırdı. Onun için Genel İdare Kurulu'nda Sadık Aldoğan'ın aykırı fikirleri üzerinde konuşurken, "Bizim için taktik esas değildir, samimiyetimizle vaziyetlerini yüzlerine vurmak esastır," demişti. Yukarıda bir ara 12 Temmuz beyannamesinin bizi iktidarla Millet Partisi arasında kritik bir noktaya getirdiğini söylemiştim. Adnan Menderes kendince bu kritik noktayı kendi düşüncelerinin de etkisiyle geldiğimizi kabul ediyordu. Kaderin ne acı bir oyunudur ki bütün hayatınca meşruluğu bir ölçüde savunmuş, kanun içinde kalmak konusunda bu ölçüde titizlenmiş, milletten başka baskı kaynağı olmayacağına bu ölçüde iman etmiş bir devlet adamı, anayasayı çiğnemek iddiasıyla dar ağacında can verdi. Hicabetsin tabiat yerde kalmış kabiliyetten.